Ayrım 37. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 447. 7. kısım. 25 Ekim 2012 Perşembe. Ne yazık ki bir şehrin şekli şemaili bir insanın kalbinden çok daha hızlı değişir. Baudelaire, Ku. Ben yalnızca yürürken düşünebilirim. Durduğumda düşüncelerim de durur. Benim kafam bacaklarımla hareket eder. Jean-Jacques Rousseau, İtiraflar. Bir şehrin şekli şemaili. Ben yalnızca yürürken düşünebilirim. Şimdi hepsi Kültepe'nin üstündeki aynı 12 katlı 68 daireli apartmanda yaşıyorlardı. Kuzeye bakan manzarasız cephede bir tek Mevlut'la Samiha'nın dairesi vardı. Onlar birinci kattaydılar. Hasan amca ile Safiye teyze giriş katında, Korkut'la Vediha 9. Süleyman'la Melahat ise en üst kattaydılar. Bazen sürekli sigara içen kapıcının top oynayan çocukları azarladığı girişte, bazen asansörde karşılaşıyor, gülüşüp şakalaşıyor. Hep birlikte 12 katlı bir apartmanda yaşamak çok doğal bir şeymiş gibi davranıyorlardı. Ama aslında durumlarını yadırgıyorlardı. Mutlu olmasına rağmen durumunu en çok yadırgayan Süleyman'dı. Çünkü bu 12 katlı D blokta değil, karşıda Duttepe'de Hacı Hamit Vural'ın hayatının son yıllarında özenle yaptırdığı 30 katlı kulenin en üst katlarından birinde İstanbul manzaralı bir daire sahibi olmak istemişti. Bunu makul karşılayan abinle baban da gelsinler benim kuleye diyen 90'lık Hacı Hamit'in 2 yıl önceki ani ölümünden cenazeye Bayındırlık ve İskan Bakanı da gelmişti. Sonra ise Vural yapı yöneticileri tavır değiştirmişler, bu binadan Korkut ve Süleyman'ı dışlamışlardı. Süleyman buna çok kırılmış, Korkut'la konuyu bütün 2010 yılı boyunca tartıştıktan sonra iki neden bulabilmişlerdi. Birincisi, bir yıl sonu toplantısında Korkut'un imar izni için verilen rüşvetlerin fazlalığından şikayet ederken hakikaten bu kadar çok mu alıyorlar demiş olmasıydı. Hacı Hamit'in oğulları bundan kişisel olarak alınmışlardı. Çünkü aslında bakanlara rüşvet vermiyor, parayı cebe atıyorsunuz iması hissetmişlerdi. Oysa Korkut bu imayı yapmamıştı. İkinci nedense, ki bu daha sonra hatırlanıp ısıtılmıştı, Korkut'un Bakü'deki başarısız girişimi yüzünden askeri darbeci sıfatı yemiş olmasıydı. Milliyetçi muhafazakar iktidarlar tarafından hep hoşgörüyle karşılanan bu sıfat son iktidarı sinirlendiriyordu. Ama daha sonra öğrenecekleri asıl neden ise babalarının Vural yapıya "Hepimiz bir binada oturmayacaksak ben imza vermem." demiş olmasıydı. Hasan amca ile Safiye teyzeyi 40 yıllık 4 katlı evlerinden çıkıp bir apartman dairesinde yaşamaya ikna etmek Korkut'la Süleyman'ı çok zorlamıştı. Depremde son katların eğilmiş olması burada etkili olmuştu. Mevlüt 2012'nin Kurban Bayramı sabahı Hacı Hamit Vural Camii'nde namaz kalabalığı içerisinde ne Süleyman'ı, ne Korkut'u, ne de oğullarını görebildi. Oysa ayrı tepelerde, mahallelerde oturdukları eski zamanlarda bayram namazlarından önce birbirlerini mutlaka bulur, birlikte namaz kılar. Sonra kalabalığın içinden dirsekleşerek halıların üzerinde birlikte ilerleyip Hacı Hamit'in elini birlikte öperlerdi. Şimdi hepsinin birer cep telefonu vardı ama Mevlut'u kimse aramamış. Mevlut da son birkaç yılda olduğu gibi caminin avlusundan meydana, sokaklara taşan mahşeri erkekler kalabalığı içerisinde namazını kılarken kendisini iyice yalnız hissetmişti. Ortaokul lise yıllarında tanıdığı Duttepe'li, Kültepe'li birkaç aşina yüzle D blokta komşuluk ettiği dükkan ve araba sahibi birkaç erkekle göz göze gelip selamlaşmıştı ama kalabalığın aceleci, kaba ve sabırsız hali onda ait olmadığı bir mahallede namaz kıldığı duygularını uyandırmıştı. Vaizin hizmetleriyle bize bu güzel memleketi ve hayatı verenleri sayarken Atatürk'ten 4-5 isim sonra adını andığı rahmetli Hacı Hamit Vural'ın yıllar önce Raiha ile Mevlut'un düğününe gelip ona kol saati hediye ettiğini buradaki genç kalabalık içerisinde kaç kişi biliyordu acaba? Mevlut camiden döndüğünde Samiha evde yoktu. 9 numaraya Vedihalara çıktığını anladı Mevlut. Boyneğri Abdurrahman bayram için Kültepe'ye gelmiş bir haftadır 9 numarada kalıyordu. O dairenin manzarasız tarafa bakan pek çok odası vardı. Korkut'la kayınpederi birbirlerini görmeden idare ediyor ve Diha ile Samiha günlerinin çoğunu babaları ile televizyon seyrederek geçiriyorlardı. Süleyman ise sabah erkenden ailesini arabaya koyup Üsküdar'ı kayınpederine bayram ziyaretine gitmiş olmalıydı. Mevlut bu sonuncu Süleyman'ın Ford Mondeo arabasının otoparkta olmayışından çıkarıyordu. Mevlüt'ün birinci kattaki dairesi 12 katlı binanın otoparkına bakıyordu ve Mevlüt buradan apartmandaki emekli çiftlerin, bağıra bağıra konuşan genç burjuvaların, ne iş yaptığını bilmediği karı kocaların, eski yoğurtçuların üniversite mezunu torunlarının ve otoparkta sürekli futbol oynayan her yaştan çocuğun hayatı hakkında pek çok sonuç çıkarıyordu. Süleyman'ın 16 Hasan ve 14 Kazım yaşındaki oğulları bu futbolcuların en gürültücülerindendi. Top otoparktan dışarı kaçıp yokuştan aşağı inince bu genç ve tembel futbolcular topun peşinden koşmaz, aşağıdan gelen biri topu yukarı getirsin diye hep birlikte top, top, top diye bağırmaya başlarlar. Bu da bütün hayatını yürüyerek kazanmış Mevlüt'ü sinirlendirirdi. Ama Mevlüt bir kere olsun 8 aydır yaşadığı bu dairede pencereyi açıp futbol oynayan çocukları azarlayıp susturmaya çalışmamıştı. Haftada 6 gün sabahları saat 10.30'da evden çıkıp Mecidiyeköy'deki hemşeri derneğine gidiyor. Ekim ortasından Nisan ortasına kadar geceleri düzenli olarak boza satıyordu. Bunun için Şişli, Nişantaşı ve Gümüşsuyu gibi şehrin 4-5 katlı eski ve zengin apartmanlarının olduğu semtlere gidiyordu. Tarla başından küçük şık oteller, büyük alışveriş merkezleri ve turistik binalar yapılsın diye kentsel dönüşüm kapsamına alınan ve 100 yıllık Rum evlerinin çoğu boşaltılmış olan eski mahallesinden tamamen kopmuştu. Mevlüt kendine sabah çayı hazırlarken önce otoparkta kurban kesenleri seyretti. Süleyman'ın koçlarını da göremedi. Sonra Efendi Hazretleri'nin Sohbetler adlı kitabını karıştırdı. Böyle bir cildin çıktığını 6 ay önce bir bakkal dükkanının vitrinine asılı İrşat gazetesinde görmüş, dikkatle 20 kupon biriktirip arka kapağında Efendi Hazretleri'nin hoş bir gençlik fotoğrafı olan kitabı almıştı. Kalbin ve Dilin Niyeti adlı bölümün yazılmasında kendi payı da olduğunu düşünüyordu Mevlüt. Bazen bu sayfaları açıp dikkatle okuyordu. Eskiden bayram namazından sonra babası ve amcası ve amcaoğulları ile birlikte güle konuşa Duttepe'ye çıkarlar, sabah kahvaltısı olarak Safiye teyzenin aile kalabalığı için yaptığı börekleri çay içerek yerlerdi. Artık herkes ayrı yaşadığı için herkesin herkesi gördüğü, uğramayı alışkanlık edindiği bir mekan yoktu. Safiye teyze bu eski ruhu canlı tutmak için öğle yemeğine bütün aileyi çağırmıştı ama Süleymanlar Melahat'in ailesine gittikleri için, çocuklar da bayram bahşişi aldıktan sonra babaanneyle dededen sıkıldıkları için yoktular. Bu bayram Korkut da sabah hemen gelmeyince Safiye teyze bütün bu kötülüklerin anası olarak gördüğü ve oğulcuklarını kandıran paragöz müteahhit ve siyasetçilere verdi veriştirdi. Kaç kere dedim, oğlum bizim evi öldükten sonra yıkın, yerine istediğiniz kadar yüksek apartman kulesi yaparsınız dedim, dinletemedim. Anne, bu ev depremde yıkılacak zaten, apartmanda çok rahat edersiniz diye diye bezdirdiler beni. Hiç kanmadım ama insan oğullarının heveslerinin önüne geçmek istemiyor. Yemin ettiler, önünüzde bahçe, ağaçlar olacak, pencereden elini uzatınca dallardan erikler, dutlar toplayacaksın anne dediler. Ne erik, ne dut. Ne civciv, ne tavuk, ne toprak, ne bahçe. Biz otsuz böceksiz yaşayamayız evladım. Hasan amcam böyle hastalandı. İnşaatlardan sonra buralara kedi köpek de artık uğramıyor. Bayram günü bahşiş almak için gelen çocuklar dışında kapıyı çalan, yemeğe gelen de yok. 40 yıl oturduğum canım evin karşı tepede yıkılmış, yerine o koca kuleyi yapmışlar. Ben de buradan ağlayarak bakıyorum işte Mevlütçüm. Senin için yaptım bu tavuğu. Al bir tane daha patates, seversin sen. Samiha da eski mahallede gecekondu tepelerinde yapılan yüksek ve çirkin binaların oralarda yaşayanları ne kadar mutsuz ettiğine ilişkin hikayeleri anlatma fırsatını kaçırmadı. Bunda Vurallarla birlikte yüksek apartmanlı TOKİ işlerine hevesle giren Korkut'la Süleyman'ı annelerinin yüzüne baka baka kötülemenin zevki de vardı elbette. Aktaşlar gibi 30-40 yıl bahçe içinde kendi eliyle yaptığı evde yaşadıktan sonra kimisi parası için, kimisi tapuları eksik ve deprem bölgesi diye zorlanarak yeni yüksek apartmanlarına taşınan ailelerin çektiği sıkıntıları, bunalıma girip doktorluk olan ev kadınlarını, apartmanları bitmediği için sokakta kalanları, borcunu müteahhite ödeyemeyenleri, kurada kötü daire çekip pişman olanları, ağacını bahçesini özleyenleri anlattı. Yokuşun hemen öte tarafındaki eski likör fabrikasının, futbol stadyumunun, bir zamanlar at ahırları olan belediye binalarının yıkılmasından, bütün dut ağaçlarının kesilmesinden şikayet etti. Ama 30 yıl önce Ferhat'la herkesten gizli bu dut ağaçlarının altında buluştuklarını anlatmadı kimseye. Vediha, ama Samiha'cığım, fakir fukara da çamurlu, sobalı, buz gibi gecekondularda değil, artık temiz, modern, rahat bir yerde oturmak istiyor, diyerek kocasını ve Süleyman'ı korudu. Mevlüt şaşmadı buna. Abla kardeş dairelerden birinde her gün en az iki kere buluşup gevezelik ediyorlardı ve Vediha D bloğa taşınmaktan ne kadar memnun olduğunu kız kardeşine sık sık söylüyordu. Kocasıyla ayrıldıktan sonra Veliha bütün aile kalabalığına yemek pişirmekten, çay yetiştirmekten, herkesin söküğünden, dikişinden, eksiğinden, ilacından sorumlu olmaktan, bazen öfkeyle söylediği gibi herkesin hizmetçisi olmaktan kurtulmuştu. Mevlüt'e göre Veliha bu yüzden son yıllarda hızla şişmanlamıştı. Oğullarının ikisini de evlendirdiği, Korkut da akşamları eve geç döndüğü için Veliha bazen yalnızlık çekiyordu ama apartman hayatından şikayetçi değildi. Eğer Samiha ile gevezelik etmiyorsa Şişli'ye torunlarını görmeye gidiyordu. Uzun çabalardan, araştırmalardan ve başarısız girişimlerden sonra Bozkurt'u Gümüşdere'den gelip İstanbul'da tesisatçılık yapan bir ustanın ortaokul mezunu kızıyla evlendirmişti. Gelin arkadaşlık edip tatlı dil dökmeyi seviyor, arka arkaya hemen doğurduğu iki kızını sokağa çıktığı zaman babaannelerine bırakıyordu. Bazen de ilk çocuğu bir yıl önce doğmuş olan Tuğra'nın Şişli'deki evinde toplanırlardı. Torunlarını görmeye Şişli'ye giden Veliha'ya Samiha da bazen katılırdı. Mevlüt boynu eğri kayınpederiyle iki kızının arkadaşlığını içerliyordu. Dostluklarını, yakınlıklarını kıskandığı için mi, boynu eğri Abdurrahman Efendi'nin sarhoşken hakkında söyleyiverdiği iğneleyici lafları Samiha kocasına gülerek anlattığı için mi? Benim kızlar İstanbul'da neden Mevlüt'ten başkasını beğenemediler, benim için muammadır demişti bir seferinde. Yoksa rakıya artık öğle yemeğinde başlayan 80'lik ebedi kayınpederi, Samiha'dan sonra yavaş yavaş Vediha'yı da mı rakıya alıştırdığı için? Safiye teyze, bayram yemeği olarak her zamanki böreğinden başka torunları için patates kızartması yapmıştı ama onlar gelememişti. Vediha hepsini kendi yiyordu. Mevlüt, Abdurrahman Efendi'nin aşağı yemeğe inmeden önce yukarıda 9 numarada öğle rakısını çoktan içtiğinden, Samiha'nın da bir kadehle babasına katıldığından neredeyse emindi de Vediha'nın da içmiş olabileceğini düşünüyordu şimdi. Öğleden sonra bayramlaşmak için derneğe gittiğinde Mevlüt, Samiha'nın 9 numarada babasıyla rakıya devam ettiğini de hayal etti. Dernekte hemşerilerle bayramlaşırken, kapıyı çalıp bahşiş isteyen çocukları burası dernek deyip savarken Mevlüt, Samiha'nın evde rakısını yudumlayarak kendisini beklediğini hayal ediyordu. Evliliklerinin ikinci yılından başlayarak Mevlüt ile Samiha aralarında bir oyun geliştirmişlerdi. Bu aynı zamanda bütün hayatlarını belirleyen mektuplar kime yazıldı sorusuyla karı kocanın yüzleşme yoluydu. Bu konuda evliliklerinin başında konuşa konuşa bir anlaşmaya zaten çabuk varmışlardı. Mevlüt Konak Mahallebicisindeki ilk buluşmadan beri mektupları aslında Samiha'ya yazdığını kabul ediyordu. Bu konudaki resmi ve şahsi tutumu basitti. Korkut'un düğününde Samiha ile karşılaşmış ve onun gözlerine kapılmıştı. Ama sonra birileri Mevlüt'ü anlatmış, o da Raiha ile evlenmişti. Bundan hiç pişman değildi Mevlüt çünkü Raiha ile çok mutlu olmuştu. Raiha ile yaşadığı mutlu yıllara, Raiha'nın hatırasına saygısızlık edemezdi Mevlüt. Samiha da bunları kabul ediyordu. Anlaşamadıkları şey, Samiha'nın bir kadeh rakı içip mektuplardan birini açıp gözlerini yol kesen haramiye benzetirken neyi amaçladığını Mevlüt'e sorduğu zaman çıkıyordu ortaya. Samiha'ya göre bu tür sorular aralarındaki anlaşmanın ruhuna aykırı değildi çünkü Mevlüt o sözleri kendisine yazmıştı ve açıklayabilirdi. Mevlüt bunu kabul ediyor ama mektupları yazdığı o eski ruh haline bugün girmeyi reddediyordu. "O ruh haline girme ama bana bunları yazarken ne hissettiğini anlat bana," diyordu Samiha. Rakısını içerken Mevlüt 23 yaşında o mektubu yazarken neler hissettiğini karısına dürüstçe anlatmaya çalışıyor ama bir süre sonra buna devam edemiyordu. "Bana bir zaman hissettiğin şeyi bugün tekrar edemiyorsun," demişti bir keresinde Samiha, Mevlüt'ün tutukluğuna iyice öfkelenince. "Çünkü o mektupları yazan kişi değilim artık ben," demişti Mevlüt. Bir sessizlik olmuş ve o zaman Mevlüt'ü başka bir kişi yapan şeyin yalnızca aradan geçen yıllar, saçlarının beyazlaşması değil, Raiha'ya duyduğu aşk olduğu açıkça çıkmıştı ortaya. Böylece Samiha da Mevlüt'ü zorlayarak ondan duygusal sözler işitemeyeceğini anlamıştı. Mevlüt karısının bu anladığı şeyi kabul ettiğini de görmüş, bundan suçluluk duymuştu. Ondan sonra da aralarında bir çeşit arkadaşça törene dönüşen bu oyun, bu şakalaşma başlamıştı. Yalnız Samiha değil, ikisinden biri bir eşref saatinde 30 küsür yıllık sararmış mektupları çıkarıyor, birkaç cümle okuyor, sonra da Mevlüt o satırları neden ve nasıl yazdığını açıklıyordu. İşin püf noktası Mevlüt'ün bu açıklamaları yaparken fazla duygusallığa kapılmaması, o mektupları yazan delikanlıdan sanki bir başkasıymış gibi söz edebilmesiydi. Böylece hem Raiha'ya saygısızlık edilmiyor hem de Samiha'nın gururunu okşayan konudan, Mevlüt'ün ona gençliğinde nasıl aşık olduğundan biraz söz edilmiş oluyordu. Mevlüt ortak geçmişleri konusunda yeni şeyler öğrendiği, hayatının en yoğun, en renkli günlerinde yeri olduğu için şakacı, tartışmacı bir ruhla eski mektuplarından cümleler okumaktan huzursuz olmuyordu. Hava kararırken eve döndüğünde Mevlüt Samiha'yı yemek masasına oturmuş çay içerken gördü. Önünde Mevlüt'ün askerden yazdığı mektuplardan biri vardı. Samiha'nın rakıyı fazla içtiği için çaya döndüğünü Mevlüt anladı, memnun oldu bundan. Mevlüt Kars garnizonundan yolladığı mektupların birinde Samiha'nın gözlerini nergis çiçeğine neden benzetmişti? Mevlüt Turgut Paşa'nın kanatları altındayken askerliğini yapan bir lise edebiyat öğretmeninden gözler konusunda bilgi ve yardım aldığını Samiha'ya itiraf etti. Nergis eski edebiyatta gözü anlatırdı. O zamanlar kadınlar daha da kapalıydı ve erkekler kadınların yalnızca gözünü görebildiği için bütün divan ve halk edebiyatı göz üzerine kurulmuştu. Mevlüt öğretmenden öğrendiklerini, o sırada aklına geliveren başka ince düşünceleri bir anda heyecanlanarak karısına uzun uzun anlattı. İnsan böyle bir gözün, güzel bir yüzün çekimine kapılınca kendi olmaktan çıkıyor, hatta ne yaptığını da bilmiyordu. "O zamanlar ben değildim," dedi Mevlüt. "Ama bu söylediklerin mektupta yok," dedi Samiha. Mevlüt gençlik hatıralarının coşkusuna kapılmış, askerden yazdığı o mektubun ne kadar önemli olduğunu hatırlamıştı. Şimdi yalnız kendini mektup yazan tutkulu bir genç olarak hatırlamıyor, anlattıkça mektupları yazdığı güzel kız da geliyordu gözlerinin önüne. Askerden mektupları yazarken gözünün önünde Samiha'nın yüzü ancak belli belirsiz canlanırdı. Şimdi ise geçmişi hatırladıkça Mevlüt'ün gözünün önünde çocuk yaşta ama tatlı yüzü belirgin bir genç kız canlanıyordu. Ama görüntüsü bile Mevlüt'ün kalbini hızlandıran bir Samiha değil, Raiha'ydı. Mevlüt, Raiha'yı hatırladığını karısının fark edeceğini düşünerek telaşlanınca kalbin dilinden, hayatta niyetten ve kısmetten gelişigüzel söz etti. Bazen de Samiha bu mektuplardaki esrarlı bakışları, esir alan gözleri okurken Mevlüt'ün aklına Raiha'nın onlardan ilhamla çeyizlik perdelere işlediği nakışlar gelirdi. Mevlüt'ün rahmetli efendi hazretleriyle sohbetlerinden haberdar olan Samiha, bazen de Mevlüt'le karşılaşmasının yalnızca kısmet değil, niyet edilmiş bir şey olduğunu anlatmaya girişirdi. Bu mektup oyununda Samiha'nın sık sık anlattığı bir hikayeydi. Bu bayram akşamüstü, hava kararırken ona inandırıcı ve yeni bir son ekledi Samiha. Samiha'ya göre onunla Mevlüt hayatta ilk defa Korkut'un 1978 yazındaki düğününde değil, ondan tam 6 yıl önce 1972 yazında Mevlüt orta sonda İngilizceden Mevlüt Nazlı öğretmenden hiç söz etmemişti, bütünlemeye kalınca karşılaşmışlardı. Mevlüt o yaz bir Almancının oğlundan İngilizce dersleri almak için her gün Cennetpınar'dan Gümüşdere'ye yürüyerek gidip gelmişti. Mevlüt'le Almancının oğlu iki erkek çocuğu, yaz günleri çınar ağacının altına oturup İngilizce ders kitabına bakarlarken Raiha ile Samiha onları uzaktan seyrederlerdi. Çünkü köyde kitap okuyan biri tuhaftı. Daha o zamandan Samiha, ablasının çınar ağacının altında kitap okuyan Mevlüt'e ilgi duyduğunu keşfetmişti. Yıllar sonra Mevlüt'ün ablasına hitaplı aşk mektupları yazdığını Vediha'dan öğrenince aslında mektupların kendi gözlerine yazıldığını Raiha'ya söylememişti. "Niye gerçeği Raiha'ya söylemedin?" diye sordu Mevlüt dikkatle. Samiha'nın Mevlüt'ün mektupları aslında kendisine yazdığını ta baştan beri biliyor olması, her işitişinde Mevlüt'ü rahatsız eden bir hikayeydi. Mevlüt bunun doğru olabileceğine inandığı için bu hikayeden o kadar rahatsız oluyordu. Çünkü bu hikaye Mevlüt mektupları ona yazmış olsaydı, daha doğrusu Mevlüt mektupların başına onun adını koyuyor olsaydı, Samiha'nın Mevlüt'e cevap bile vermeyeceği, çünkü onda hiç gönlü olmadığı anlamına geliyordu. Mevlüt'ün kalbini kıran bu hikayeyi Samiha, kocasının kendisini Raiha'dan daha az sevdiğini hissettiği zaman hatırlatırdı ona. Bu hatırlatma ile Samiha, Mevlüt'a "Sen beni şimdi daha az seviyorsan, ben de seni o zaman daha az seviyordum," demiş oluyordu. Karı koca arasındaki sessizlik uzun sürdü. "Niye mi söylemedim?" dedi Samiha en sonunda. "Çünkü ablamın seninle evlenip mutlu olmasını herkes gibi ben de içtenlikle istiyordum." "İyi ettin o zaman," dedi Mevlüt. "Raiha da hakikaten benimle mutlu bir evlilik yaptı." Konu rahatsız edici bir noktaya geldiği için karı koca sustular ama masadan kalkmadılar. Hava kararırken otoparka girip çıkan araçları, demir çöp vagonlarının yanındaki boş köşede futbol oynayan çocukları oldukları yerden görebiliyor, işitiyorlardı. "Çukur Cuma'da daha iyi olacak," dedi Samiha. "İnşallah," dedi Mevlüt. 37. ayrımın sonu, sayfa 456.